Ayrım 7. Sayfa 45. 4. bölüm. Ama ne yazık ki başkomiser Cüneyt öneriyi reddetmedi. Nihat'ın tahmin ettiği gibi emniyetin çatısının onarılması karşılığında Kenan'a cinayet mahallindeki çekilmiş fotoğrafları vermeyi kabul etti. Yapacaklarını onaylamadığım için Kenan İmroz'daki yemekten sonra konu hakkında konuşmamaya başlamıştı. Fakat Nihat sağ olsun neredeyse her gün ofisime uğrayarak gelişmelerden haberdar ediyordu beni. Başkomiser Cüneyt'in önerilerini kabul ettiğini söylemeye geldiğinde mağazamın 3. katındaki ofisimde karım Gülriz ve oğlum Burç'la birlikteydim. Burç Nihat'ı görünce çılgınlar gibi sevindi. Nihat'ın da ondan geri kalır yanı yoktu. Çocuğu kaptığı gibi havalara kaldırdı. Burç'un çocuklara özgü dizginsiz kahkahaları çalışma odamı çınlatırken Gülriz de benim gibi mutluluk içinde izliyordu onları. Gülriz Kenan'dan daha çok severdi Nihat'ı. Hayır, Kenan'ın çapkınlıklarının dillere destan olmasından, benim de ondan etkilenerek başka kadınlara yöneleceğimden korktuğu için değil. Burç'un Down sendromlu olduğunu öğrendiğimizde Nihat'ın hep yanımızda olmasından. Kimsenin başına gelmesini istemem. Çocuğumuzun özürlü olduğunu bilmek, inanın bana, yeryüzünde karşılaşabileceğiniz en kötü durumlardan biridir. Önce büyük bir şaşkınlık geçirir insan, ardından inkar başlar. Yok hayır, benim çocuğum Down sendromu olamaz dersiniz. Doktorların yalan söylediğini, yanıldığını düşünürsünüz. Güvenilir insanlara, kaynaklara başvurursunuz. Güvenilir kaynakların, uzmanların ne kadar acı verici sözler söyleyebileceğine böylece tanık olursunuz. Gerçek karşınıza çıkınca, daha doğrusu bundan kaçamayacağınızı anlayınca, tarifsiz bir acı, kör bir utanç, insafsız bir öfke kaplar içinizi. Beşiğinde üzüntünüzden, umutsuzluğunuzdan habersiz uyumakta olan şanssız bebeği görmesem, bir daha bu eve gelmesem diye düşünürsünüz. Ancak bu uzun sürmez. Tam tersi bir düşünce belirir kafanızda. Eve kapansam dersiniz, hiç dışarı çıkmasam, telefonları açmasam, kimse bana soru sormasa, kimseye açıklama yapmak zorunda kalmasam. İnsanlarla ilişki kurmazsanız, kimse çocuğunuzu görmezse, kimse bu konuda konuşmazsa, tanıdıklarınızın gözlerindeki o tuhaf ifadeyi görmek zorunda olmazsanız, böylece sorununuzun da çözüleceğini düşünürsünüz. Fakat yapamazsınız, insanlardan kaçamazsınız. Zaten çözüm de bu değildir. Günler, geceler boyunca aynı soru yankılanır kafanızın içinde. Herkesin çocuğu sağlıklı olarak doğarken neden benim çocuğum Down sendromlu oldu? Yüzüne karşı söylemeseniz de bütün suçun eşinizde olduğunuzu düşünürsünüz. Ardından ya bütün suç bendeyse diye bir kuşku düşer içinize. Tanrı'ya, doğaya, yaratıcı olarak bildiğiniz ne varsa hepsine isyan edersiniz. Derken farkına bile varmadan yakarmaya başlarsınız. Ardından koyu bir çaresizlik gelir. Sonra çok daha sonra durumu kabullenmeye başlarsınız. Durumumuzu kabullenmemizde en çok Nihat yardımcı olmuştu bize. Hem de bu konuda uzman olduğundan değil, sadece yanımızda bulunduğu, gözümüzün içine baktığı, elimizi tuttuğu, üzgün olduğunu söylediği için. Getirdiği kitaplar hiçbir işe yaramasa da bize bu hastalıkla ilgili onlarca yazılı kaynak bulduğu için, hiç üstüne vazife değilken konunun uzmanlarıyla görüştüğü, öğrendiklerini bizimle paylaştığı için. Yalnız olmadığımızı, oğlumuzun Down sendromlu olmasının bizi küçük düşürücü bir durum olmadığını, bunun her anne babanın başına gelebilecek bir durum olduğunu hissettirdiği için. Gülriz'e de bana da insanların bizi oğlumuzla birlikte kabul edeceğini kanıtlayan ilk kişi olduğu için. Bu nedenle Kenan ve benimle olan arkadaşlığı bir yana, aile içinde de özel bir yeri vardı Nihat'ın. Neyse, yine dağıttık konuyu. Gülriz oğlumu göz doktoruna götürünceye kadar Nihat sanki yaşıtıymış gibi onunla oynadı. Koca adam yerlerde yuvarlandı, koltukların üstüne tırmandı. Artık pek küçük de sayılmayan Burç'u sırtına alıp ofisin içinde dolandırdı. Burç da öyle kaptırmıştı ki kendini oyuna, Gülriz'in ısrarı olmasa doktora gitmekten vazgeçecekti. Gülciz'in kaşlarının çatıldığını görünce hemen toparlandı. Bu durumdan hoşlanmadığını gizleyemese de Nihat amcasının sırtından inip annesine yöneldi. Onu teskin etmek yine arkadaşıma düştü. Hiç merak etme Burç, hafta sonu size geleceğim. Oyunumuza o zaman devam ederiz. Bir anda dağılıverdi Burç'un kederi. Gelecek misin, sahi gelecek misin diye o her zamanki yumuşak tavrıyla sordu. Oğlumun sözcükleri düzgünce sıralamasını izlerken onun normal çocuklar gibi konuşmayı öğrenmesi için neler yaptığımızı anımsadım. Dil, dudak, çene egzersizleri, katı pütürlü yemek yeme yarışmaları, dilin dışarı sarkmasını önlemek için ayna karşısında ağız kapatma çalışmaları, sesini ayarlayabilsin diye kulaktan kulağa oyunları, şimdi tatlı birer anı gibi hatırladığım bu uğraşlar o zamanlar sık sık umutsuzluk ve çaresizliğe düşerek ancak her seferinde inatla yeniden uygulamaya başladığımız tedavi yöntemleriydi. Çünkü doktorlar açık konuşmuşlardı. Oğlunuzla özel olarak ilgilenirseniz normal çocuklara yakın bir yaşam sürdürebilir. Kendi haline bırakırsanız ne zekası ne de bedensel yetenekleri gelişir. Oğlumuzla ilgilenmiştik. Aldığımız sonuç doktorların söylediklerinden daha iyiydi. Şimdi de fizik tedavi, terapi ve arada bir göz kontrolü devam ediyordu. Aklımdan bunlar geçerken Burç, Nihat amcasıyla ayak üzeri konuşmayı sürdürüyordu. Babam büyük puzzle aldı bana. Gelirsen onu da gösteririm. Puzzle mı? Dedi Nihat mutlu bir şaşkınlık içinde. Allah, bayılırım puzzle yapmaya. Burç çekik gözlerini kısarak birden ciddileşti. Biraz zor ama tam 300 parça var. Yapma ya. Peki sen parçaları yerine koyabiliyor musun? Bakışları annesine kaydı. Gülriz tatlı bir gülümsemeyle destek çıktı oğluna. Yapıyorum ama dedi Burç. Annem de yardım ediyor biraz. O zaman mesele yok. Yapamazsam sen de bana yardım edersin. Burç'un yüzüne kendinden emin bir gülümseme yayılmıştı. Tamam dedi. Gitmeye hazır annesinin eline uzanırken daha fazla dayanamayıp kucakladım oğlumu. Ne o? Babaya bir öpücük vermeden mi gidiyorsun? Hiç itiraz etmeden iki yanağımdan öptü beni. Ben de sımsıkı sarıldım oğluma. Biraz fazla sıkmış olmalıyım ki üf baba diye söylendi. Tamam tamam sıkıntılı velet deyip indirdim yere. Gülriz çıkmadan önce Nihat'ın elini sıkarak hafta sonu bekliyoruz dedi. Unutma. Eşini getir demedi. O da benim gibi hiç hazmetmezdi Melek'ten. Gerçi çağırsak da Melek gelmezdi zaten. Dize'yi severdi sevmesine ancak annesini çağırmamak için kızını da davet etmemişti. Nihat hiç alınmazdı bu davranışımızdan. Bu konuda hiç konuşmamış olsak da sanki ne düşündüğümüzü bilir ve bizi onaylardı. Bu kez de şaşırtmadı bizi. Geleceğim dedi son derece doğal bir tavırla. 300 parçalık puzzle'ı kaçırır mıyım hiç? Gülriz ve Burç odadan çıkınca bana döndü. Ya çok tatlı oldu şu senin oğlan be. Kapıyı kapatıp öyle diye onayladım onu. Gerçekten öyle. Eskiden olsa bu sözlerin oğlumun Down sendromlu olmasına üzülmemem için söylendiğini düşünürdüm. Fakat görüldüğü gibi Burç'un öteki çocuklardan hiçbir farkı yoktu. Ben yaşadığım sürece de onlardan farklı olmayacaktı. Oğlumun başkaları tarafından horlanmasına, ezilmesine asla izin vermeyecektim. Karnın aç mı diye sordum Nihat'a. Tokum, buraya gelmeden önce Kenan'ın yanındaydım. Sandviçler aldırmış, onlardan yedim biraz. Sözü Kenan'dan açtığına göre birazdan gelişmeleri anlatmaya başlayacaktı. Aslında neler olup bittiğini deli gibi merak ediyordum ancak kendimi tutuyordum. O zaman biraz kahve içelim dedim. Bak kahveye hayır demem. Sekreterim Yeşim'e sade kahvelerimizi söyledikten sonra koltuğuma yaslandı. Anlat bakalım neler oluyor diye sormama bile gerek kalmadan bizimki başladı dökülmeye. Biliyor musun? Başkomiser Cüneyt bize yardım etmeyi kabul etti. Yaşadığım düş kırıklığını belli etmemeye çalışarak ya nasıl kabul etti dedim. Vallahi konuşurlarken yanlarında yoktum. Kenan onu bir öğlen vakti Hacı Abdullah'a yemeğe götürmüş. İsteğini açıktan açığa anlatmış. Hiç yadırgamamış Cüneyt. O iş kolay, ne var ki önümüz kara kış. bizim emniyetin çatısı da akıyor demiş. Yani tam bizim düşündüğümüz gibi davranmış. Kenan da sen çatıyı hiç merak etme. Hemen yarın ustaları gönderip hallederiz deyince iş kendiliğinden çözülmüş. Başkomiser Cüneyt bu resimleri benden aldığını kimse bilmeyecek diye şart koşmayı da ihmal etmemiş. Peki fotoğrafları ne zaman verecekmiş? Önümüzdeki hafta başında. Son anda vazgeçmesin. Niye vazgeçsin canım? Adam söz vermiş işte. Ne bileyim, polise pek güven olmaz da. Yok yok, hafta başında geliyor fotoğraflar. Ama Kenan boş durmuyor. İmam Adnan sokaktaki ofisin bulunduğu binanın çatı katını kiraladı. Stüdyo haline getirmek için gerekli tadilat işlemlerine başladı bile. Bu sayfada, bu sabah da gidip fotoğraf makinesi için yeni filtreler aldık. Aradıklarımızın bir kısmı yoktu. Sipariş verdik, İsviçre'den gelecek. Anlayacağın Kenan kesenin ağzını açtı. Çok güzel fotoğraflar çekecek. Bak göreceksin, oğlan bu sefer şeytanın bacağını kıracak. Şu Rus kadın ne oldu? Nihat'ın yüzünde manidar bir ifade belirdi. Katya mı? Hayrola niye soruyorsun? Aman Nihat, neler düşünüyorsun? Unuttun mu? Onu da dahil edecektin ya projeye. Pis pis sırıttı. Tamam öyle olsun. Merakını gideririm. Katya da projede yer alacak. Sanat yönetmenimiz olacak. Onunla konuştunuz mu? Telefonda konuştuk. Bir haftalığına Moskova'ya gitmiş. Dönünce ayrıntılı olarak görüşeceğiz. Önerimize sıcak bakıyor. Kenan'ın fotoğraflarını sevmiş. Hem şu sıralar işi de yok. Kabul etmeyip de ne yapacak? Nihat bunları anlatırken gözlerinde Melek'le evlenmek üzereyken belirmiş olan parıltıları yeniden gördüm. Tıpkı Melek'le evliliği gibi bu serüvenin de kötü sonuçlanacağını biliyordum. Ancak Nihat'ın heyecanı, coşkusu o kadar güçlüydü ki gülümsemekten kendimi alamadım. Gülümsediğimi gören Nihat'ın cesareti iyice yerine geldi. Biliyorum Selim dedi, bu projeyi onaylamıyorsun ama işin içine girsen, sen girdin ya, yetmez mi? Aniden ciddileşmem onu tedirgin etmişti. Ben sadece Kenan'a yardım etmeye çalışıyorum diye mırıldandı. O gün anlattıklarını sen de duydun. Tek başına işin içinden çıkamıyor çocuk. Bize ihtiyacı var. Bize deme. Niye demeyeyim abi? Benim kadar sana da ihtiyacı var Kenan'ın. Suratını asıp duruyorsun. Senden tek istediğimiz lafla da olsa bizi desteklemen. Surat asıyoruz da çok işe yarıyor sanki. Bizi takan mı var? Baksana tıkır tıkır yürüyor planınız. Dikkatle beni süzmeye başladı. Selim darılma ama sen Kenan'ı kıskanıyorsun galiba. Karşı çıkmaya hazırlanıyordum ki dur hemen itiraz etme dedi. Ben de onu kıskanıyorum. Belki senden daha fazla. Bu kötü değil ama gereksiz. Çünkü biz hiçbir zaman onun gibi olamayız. İstesek de yapamayız bunu. Yüzünü asma öyle. Söylediklerimin doğru olduğunu biliyorsun. Kenan'la dostluğumuz üzerine az kafa yormadım. Önceleri Kenan'ın parası olduğu için bu kadar rahat, bu kadar pervasız, gönlünün dilediğini yapan bir adam olduğunu düşünürdüm. Eğer Kenan kadar zengin olsam ondan daha iyisini yaparım diye avuturdum kendimi. Fakat sonra anladım ki mesele Kenan'ın zengin olmasında değil, ruhunda. Kenan bizim olamayacağımız kadar cesur, serseri, sorumsuz ve iyi biri. Durdu, yüzündeki anlamlı gülümseme belirginleşti. Öyle değil mi? Bu yüzden onu seviyoruz, bu yüzden kıskanıyoruz. Şaşırmıştım. Benim duygularım hakkındaki tahminleri aşağı yukarı doğruydu da onun Kenan'ı kıskanacağını hiç düşünmemiştim. Demek ki sen de kıskanırdın Kenan'ı diye mırıldandım. Kıskanırdım mı? Gülmeye başladı. Şimdi bile kıskanıyorum. Ama aynı zamanda seviyorum da iti. Tıpkı senin gibi, öyle değil mi? Şaşmaz bir gerçekliği o kadar yumuşak bir üslupla söylemişti ki haklısın diye onayladım başımı usulca sallayarak. Zaten Kenan'ı sevmeyen kimse yoktur herhalde. Dudaklarına çapkın bir gülümseme yayıldı. Özellikle de kadınlar diyecek oldu. Bizim karılarımızdan başka dedim gülerek. Yanlış mı düşünüyorum? Ne Melek ne de Güldiz pek haz etmez Kenan'dan. Doğru düşünüyorsun. Bence eşlerimiz Kenan'dan çok onun bizim üzerimizdeki etkisinden korkuyorlar. Neredeyse çocukluğumuzdan beri süren bu arkadaşlığın kendi ilişkilerine bir alternatif olduğunu düşünüyorlar. Güldiz'i bilmem ama Melek bu ilişkiden çok rahatsız oluyor. Kendimi tutamayıp güldüm. Vallahi başka zamanlarda benimle kavga etmeye bile üşenen kadının söz Kenan'dan açılınca köpek kokusu alan kedi gibi tüyleri diken diken oluyor. Başlıyor tırmalamaya. Güliriz o kadarını yapmaz ama haklısın. Kenan'dan hoşlandığını söyleyemem. Onu erişkin bir insan olarak görmüyor. Bir keresinde şu sizin Kenan'a acıyorum. Bedeni büyümüş fakat duyguları gelişmemiş. Onun bir psikoloğa gitmesi gerekir demişti. Kenan'ı tanımıyorlar dedi Nihat. Sesinde söylediklerinden son derece emin olan bir adamın güveni hissediliyordu. Kenan onların sandığından daha karmaşık bir adam. Onların kafalarındaki kalıba pek uymuyor. Ona katılıyordum. Eşlerimiz Kenan konusunda tarafsız değildi. Biz de değildik. Evet, onlar da biz de ön yargılıydık. Tek farkla onlar olumsuz açıdan yaklaşıyordu, biz ise olumlu. Yine de eşlerimizi savunma gereği duydum. Ama kabul etmek gerekir ki arkadaşımız da pek normal bir adam değil. Peki normal nedir Allah aşkına? Herkes gibi olmak mı? Nihat'a yanıt verecekken kapım tıklatıldı. Gir diye seslendim. Sekreterim Yeşim saygıyla girdi içeri, kahvelerimizi getirmişti. Önce Nihat'ın, sonra benimkini verdi. Çıkmadan önce başka bir isteğiniz var mı efendim? Diye kibarca sordu. Teşekkür edip onu yolladım. Yeniden konuşmaya başlamak içimden gelmiyordu. Nihat da pek konuşma yanlısı değildi. Küçük yudumlar alarak kahvesini içiyordu. Onu izlerken aslında Gülriz'in bedenleri büyümüş, ruhları çocuk kalmış erkek tanımlamasına Nihat'ın da uyduğunu düşündüm. Bütün erkeklerin içinde büyümemiş bir çocuk olduğunu okumuştum. Sanılanın aksine kadının erkekten daha mantıklı olduğu, daha sorumlu davrandığı tezini ileri sürüyordu yazı. Fakat bu düşüncenin benim için geçerli olmadığını biliyordum. Çocukluk yıllarım hariç, ki o zamanlar da sorumluluğunu bilen ağırbaşlı bir çocuktum, hiçbir zaman kendimi çocuk gibi hissetmedim. Bunda babamın çok büyük etkisi olduğunu gizleyecek değilim. Zavallı anneciğim hastalıklarla boğuştuğu için küçük olduğuyla ilgilenmek babama düşmüştü. Babam ortaokul yıllarından itibaren bana bir yetişkin gibi davrandı. Liseyi bitirdiğim günde beni fabrikadaki odasına çağırıp kısa ancak etkili bir konuşma yaptı. Hatırladığım kadarıyla şunları söylemişti. Şu anda hayatın ne olduğunu idraktan çok uzaksın. Biliyorum, arkadaşlarına göre çok ileridesin. Fakat yaşın icabı hayatı doğru olarak kavraman mümkün değil. Yaşlı insanlar kendilerinden gençlere senin yaşında olmak için neler vermezdim derler. Ben bu türden aptallıklara inanmam. Hepimiz bir ömür süreriz. Çocukluk, gençlik, ihtiyarlık, uzun bir ömür bunlardan oluşur. Sağlıklı bir ihtiyarlık, iyi yaşlanmış bir ömrün kanıtıdır. Ben gençliğimi yaşadım, şimdi sana bakıp o günlere özlem duymamın bir manası yok. Hayat kudurmuşçasına akan bir ırmağa benzer. İnsanoğlu ise bu ırmağın azgın sularında yolculuk yapan bir dal parçasına. Bu yolculukta değişmeyen iki olgu vardır. İlki yalnız olduğun, ikincisi ise ne kadar uzun sürse de yolculuğunun ölümle sınırlı olması. Pek iç açıcı sözler söylemediğimin farkındayım. Ne var ki gerçek bu. Gerçeği bilirsen daha hazırlıklı olursun. Fırtınalar kadar sahte sükunetlere de karşı koyabilirsin. Yani yolculuğun daha iyi geçer. Boş hayallere kapılıp sık sık düş kırıklıklarına uğramazsın. Sadece kendine güvenebileceğin için insanların seni aldatmasına izin vermezsin. Kendi ayakları üzerinde durmayı başaran güçlü bir insan olursun. Söyledikleri bitince de dedemden ona miras kalan Serkis Hof marka cep saatini bana uzattı. Soru dolu bakışlarımı fark edince babam zengin bir adam değildi, güçlü de değildi. Doğduğu, ömrümün yarısından fazlasını geçirdiği ülkeyi, Bulgaristan'ı bırakıp İstanbul'a gelmişti. O zamanlar her iki yerde Osmanlı toprağı olmasına rağmen İstanbul'a alışamadı. Sudan çıkmış balık gibiydi. Muhacirlik bütün ruhuna işlemişti. Herkes onun iyi biri olduğunu söylerdi. Ancak öldüğünde anne ve bana dünya kadar borç ile bu saati bıraktı. Bu saate her baktığımda babam gibi olmamam gerektiğini hatırladım. Bu gerçeği unutmadığım için ayakta kalabildim, yoksul bir adamken servet yapabildim. Sana bu saati vermemin amacı senin de dedeni ve beni hatırlaman. Aramızdaki onca yaş farkına rağmen babamın konuşmasını anlamlı ve zekice bulmuş, sözlerini bütün ruhumla onaylamıştım. Bu durumu sadece babamın beni yetiştirme tarzına bağlamak sanırım yeterli değildi. Güçlü olmak, mantıklı olmak benim içimde vardı. Babamın sözlerinin aklımda, yüreğimde yankılanmasının nedeni de buydu. Aradan geçen 30 küsür yıldır da tersini hissetmedim, düşünmedim. Hep mantıklı davrandım, hep güçlü oldum, hep kendi ayaklarımın üzerinde durdum. Tam bu noktada madem öyle, sana hiç benzemeyen Kenan ve Nihat'la hala neden bu kadar sıkı bir ilişki içindesin? Neden onlar senin için hala önemli diye sorulabilir. Yanıtım çok açıktır. Çünkü onlar benim arkadaşım. İş dışındaki zamanımın bir kısmını paylaştığım insanlar. Fakat yaşamımı asla onlara dayanarak kurmam. Ne onlara, ne Gülriz'e, ne de başka birine. Yeryüzünde yalnız olduğumu bilirim. Bu nedenle öncelikle kendime güvenirim. Bu düşüncelere dalıp gitmişken, senin işler nasıl diyerek sessizliği bozdu Nihat. Fransızlarla kuracağın fabrika ne oldu? Onun uzlaşma kapısını aralayan sorusunu memnuniyetle yanıtladım. İyi iyi, galiba onlarla ortak oluyoruz. Beyoğlu'ndaki binayı kurtardın desene. Öyle sayılır. Fransızlarla aramızda bir iki pürüz vardı. Bu hafta onları halledeceğiz. Bak buna sevindim işte. Kaç zamandır bu işin peşindeydin. Ya yüze yüze kuyruğuna geldik. Bundan sonra da pek sorun çıkacağını sanmıyorum. Kahvemden bir yudum daha aldıktan sonra sürdürdüm sözlerimi. Peki sen ne yapıyorsun? Kenan'a yardım ederken dükkanla ilgilenebiliyor musun? Nihat gergin bir ifadeyle baktı yüzüme. Kenan meselesi yüzünden yine ona çıkışacağımı sanıyordu. Dur hemen gerginleşme dedim yumuşak bir ses tonuyla. Seni eleştirmek için söylemedim. Hakikaten merak ediyorum. İnanmamış bir ifade belirdi yüzünde ancak sorumu da yanıtlamaktan geri durmadı. Kenan'ın işleri zamanımın tümünü almıyor ki. Hem ben olmasam da Melek var. Şu sıralar daha çok takılıyor dükkana. Arkadaşlarıyla birlikte bir dergi çıkaracaklarmış. Dergi merkezi olarak bizim dükkanı kullanacaklar. O zaman mesele yok. Kenan'ın işleri sana engel olmasın da. Merak etme, olmaz. Hem olsa ne olacak? Senin gibi Kenan'ın da benim üzerimde çok hakkı var. Hiç değilse birazcık olsun yardımım dokunsun çocuğa. Arkadaş değil miyiz?